Türkiye'nin bilgisayarcısı itopya.com sunar.
MSI'ın katkılarıyla.
TeknoSeyir'e hoş geldiniz. Geçen haftanın öne çıkan teknoloji haberlerini yorumladığımız haftalık gündem değerlendirmesi yayınıyla bir kez daha birlikteyiz. Haftalık gündem değerlendirmesinin 790. bölümü. 800'e az kaldı. 790. bölümümüz 22-27 Haziran tarihleri arasındaki teknoloji gündemini ele alacağız. Her zamanki klişeleşmiş hatırlatmalarımı yapayım. Yayınlarımızı teknoseyir.com'dan, YouTube kanalımızdan, bu yayını Spotify'dan takip edebiliyorsunuz. Birazdan konuşacağımız haberlerin hemen hepsi kaynaklarına linkli bu mecralarda. Daha çok detaya oradan erişebilirsiniz ve bu projeye omuz vermek, destek olmak isteyen arkadaşlar YouTube'un katıl özelliğini, teşekkür özelliğini kullanabilirler. Herkese destekleri için teşekkür ediyoruz. Orta ağırlıkta işte bir yaz gündemi söz konusu bu hafta. Hemen başlıklara geçelim. Yazın birazcık bütün kuzey yarımkürede hayat yavaşlıyor. Haberlerde işte bir yaz tadı alınıyor haberlerden. Geçelim. Öncelikle Türkiye'den bir iki haber var. Bir iki etkinlik var. Geçen haftalarda Computex fuarında Asus'un Republic of Gamers ROG serisinin 20. yılını kutladığını, bir dizi 20. yıl ürünü sergilediğini, tanıttığını haber yapmıştık. O ürünler Türkiye'ye geldi. Asus bu hafta ROG'nin 20. yılını Türkiye'de de kutladı bir etkinlikle. Bayağı da geniş katılımlı bir etkinlikle. Tek tek saymayacağım. O geçen haberde daha yeni anlattığımız hemen her kategoriden olan Asus ROG 20. yıl edition ürünleri görmüş olduk. Biz Computex'e gidemediğimiz için burada görmüş olduk. İlginç bir detay benim ilgimi çeken, kulaklık yapmamışlar. Koltuk falan, router, her şey 20. yıl edition, edition 20 yapmışlar. Kulaklık yapmamışlar nedense, o ilginç geldi bana. Asus'un da kendi gidişi hakkında tabii bilgiler verdiler. Birçok alanda Asus liderliğini sürdürüyor, pazar payı liderliğini sürdürüyor. Onları da tekrar kutlayalım, doğum gününü kutlayalım ROG'nin. Crosshair 2006 benim takip ettiğim anakartı bu yeni ürünler arasında. İlk ROG'yi başlatan Crosshair anakartının 20. yıl sürümü. Bana güzel tasarlanmış gözüküyor. Bir de Asus bir etkinlik daha yaptı. Bir gün sonra ben oraya katılamadım. ExpertBook Ultra. Asus'un Zenbook'larını biliyorsunuz, Vivo'ları biliyorsunuz diz üstünde. Bir de ExpertBook'lar var. Daha çok iş hayatına yönelik. TeknoSeyir'de de ara ara yer veriyoruz. ExpertBook Ultra diye bir bayağı üst düzey bir dizüstü tanıttılar. Core Ultra 3, 300 serisinden güncel Core Ultra Intel işlemcileri kullanıyor. OLED ekranlı 32-64 GB bellek seçenekleri var. Dayanıklılığı çok ön plana çıkartmışlar. Belki YouTube'da, Instagram'da zaten katılan arkadaşların videolarını izlediniz. Ekranın, OLED ekranın fiziksel dayanıklılığı, bayağı darbeye, kötü kullanıma, cihaza su dökülmesine falan dayanıklı bir seri oluşturmuşlar. ExpertBook Ultra serisi. Merakla bekleyeceğim onu da, TeknoSeyir'de incelemeyi, bizzat test etmeyi merakla bekleyeceğim. Evet, Asus 2 etkinlikle kapadı haftayı. DJI'ın bir etkinliği vardı. Daha yeni, yakın zamanda bir etkinlik gerçekleştirmişlerdi ama şimdi Lito serisi yeni dronlarını Türkiye'de gösterdiler. Gerçekten çok yeni çıkmış dronlar bunlar. Lito 1, Lito X1. İki model var. Yeni başlayanlara uygun olarak firma bunları tanımlamış, nitelemiş. Her yönden çarpışma takibi, engel tanıma özelliği bulunuyor. 250 gramın altında ikisi de. Bu önemli, şu ehliyet falan mevzusundan ötürü önemli. 250 gramın altında ağırlıktalar. X1 modelinde yine bu engel tanıma, çarpışma önlemek için LiDAR sistemi entegre edilmiş. 4K video, 8K fotoğraf çekiyor. İki cihazda, iki drone'da. 20 dakikanın üzerinde de uçuş süreleri var. Güzel gözüküyor. Güzel çekim özellikleri oldukça gelişmiş. Katlanır falan yapıları da var. Hem diğer DJI dronlara göre katalogda baktığınızda biraz daha sanki hafif siklet gibi gözüküyorlar ama özellikleri fena değil. Kişi takibi falan hepsi var. Lito serisi dronlar. Türkiye gündeminden bir iki haber var. Birisi şöyle bir haber düştü basına. Türkiye'de açık hat dönemi bitiyor. Şöyle, hani bir şekilde icabında sahte evrakla, icabında evraksız falan filan alınmış, sahibi belli olmayan hatlar. Ortalıkta dolaşıyormuş bunlar bu işin piyasasında. Adı hani kullanan ödüyor borcunu şeyini ama hat kimin adına falan belli değil, öyle bir kişi var mı falan. Neyse, o hatların sonu gelecekmiş. Bir kere yeni kimlik bilgisi falan yabancıysa da işte efendim pasaportu falan filan, hatırlarsanız geçen ayların haberiydi aslında bunun bir kısmı. Bilgiler tam olmadan yeni hat açılmayacakmış. Böyle serseri hat açılmayacakmış. Yabancılara falan da bayağı sınır koyuyorlar, hani pasaportuyla kaç hat açtırabileceği falan. Normal vatandaşa da böyle sınırlar var. Açık hat dönemi bitecekmiş. Peki. Bizim güvenliğimiz için tabii dedikleri bu. Biz de kabul ediyoruz. Açık hat dönemi bitiyor. Tabii ki bir yandan da hani böyle sahibi belirli olmayan, şimdi her şey internetle yapılıyor. Bu hatları da internet bağlantısı olarak düşünün. Sahibi, sorumlusu falan belli olmayan bir takım iletişim araçlarının ortalıkta dolaşması, evet, hepimizi ilgilendiren bir mesele. Çünkü ne suç işlenirse de bunlarla işleniyor çünkü. İnternet üzerinden işleniyor. Neyse, bir de başarı öyküsü haberi geldi bu hafta. Yine bizim ülkemizden, Türkiye'den. İmece Mobil. Bu Türkiye'nin, Microsoft Türkiye ve İş Bankası birlikte böyle bir girişimi destekliyorlarmış. İmece Mobil tarım platformu. Yüksek teknolojiler kullanarak, Microsoft'un Azure bulutunu kullanarak, yapay zeka teknolojilerini kullanarak veriye dayalı kararlar alıyorlar tarımda. Körlemesine ekip biçmiyorlar. Veri kullanarak ekim, ekme, biçme kararlarını veriyorlar ve başarı elde edilmiş. Manisa ve İzmir bölgesinde başarı elde edilmiş. Microsoft'un platformlarında da bu bir başarı öyküsü olarak yayınlanmış. Bize de haberi geldi. Biz de kendilerini kutlarız. Linkini ekledik daha fazla bilgi isteyene. İmece Mobil böyle bir akıllı tarım sistemi olumlu sonuç vermiş. Peki, yine bizi doğrudan olmasa da aslında ilgilendiren bir mesele. Dünyaya geçelim. Şu sosyal ağ yasakları var ya gençlere, özellikle Avustralya'dan başladı. 10 ay olmuş Avustralya'da başlayalı. Yayılması isteniyor, bekleniyor. Biz de işin içindeyiz. University of Newcastle, Avustralya'dan bir üniversite araştırma yapmış. Gençlerin %85 kadarının o yasakları aşıp kullanmaya, sosyal ağları kullanmaya devam ettiklerini keşfetmişler. Hatta bu %85'in %20'si yaş kontrolünde falan sahte belge yollayarak aşmış o yaş kontrolü sınırını. Üstelik bu yasağın bir hani gençler arasında ya da toplumda bir etkisi olduğuna dair henüz bir işaret bulunamamış üniversitenin yaptığı araştırmada. Evet, yani bir internet yasağı falan filan, bunları tabii su geçirmez şekilde yapmanın mümkünü yok. Elbette aşılacaktır, işte %85'i aşıyormuş gençlerin. Aşılacaktır. Kalan %15 de büyük olasılıkla uğraşmaya gerek görmüyor. Hani oyunların crack meselesinde de biliyorsunuz, hani burada bir yarış söz konusu. İşte firmalar yeni bir şeyler geliştiriyor. Kırıcılar, crackerlar yeni bir şeyler geliştirip aşıyor o engelleri. Burada da insanların hayatına durduk yerde bir böyle bir eziyet eklenecek. Ne olacak? O yasağı aşacaklar tabii ki ama uğraşmaları gerekecek. Artı geçmişte bu tür konularda biz hatırlarsanız şunu da çok altını çizdik. Yasaklar koyuyorsun. İnsanlar o yasağı aşmak için bir arayışa giriyorlar. Ve karanlık dehlizlerde dolaşmaya başlıyorlar. Çözüm bulacağım diye. İnternet yasakları koyuyorsun. Defalarca söyledik işte, Türkiye'de çocuklar bile DNS değiştirme falan biliyor. Halbuki DNS değiştirme, en masum gözüken DNS değiştirme işinin bile potansiyel riski var. Yani yasaklamayla hiçbir şey olmuyor ama bizi dinleyen yok tabii ki. Bakalım bize nasıl yansıyacak, bizde yüzde kaç olacak? Telefoncuların vitrinine şey asılır mı? Yasak aşılır diye kağıt asılır mı? Bence asılır. Hadi bakalım. Şimdi telefon falan demişken geçen hafta benim yanlışlıkla atladığım bir haber. Geçen haftanın haberiydi. Bu hafta yer vereyim. Şu Commodore firması yeniden doğdu. Hatırlarsınız haberleri. Resmi olarak bir takım girişimciler isim hakkını falan, patentlerini falan satın aldılar ve orijinal firmayı, aradaki sayısız iterasyonundan biri değil, orijinal firmayı resmi olarak yeniden hayata geçirdiler. Commodore 64 Ultimate diye bir makine ürettiler. Satıyorlar şu anda. Bütün dünyada satılıyor. Şimdi ikinci ürünleri geçen hafta duyuruldu. Bir telefon. Hani kapaklı tipte flip phone deniyor. İşte clamshell deniyor İngilizcesinde. Estridi ama Türkiye'de nasıl deniyor bilmiyorum. Kapaklı tipte en eski cep telefonlarından. O görüntüde bir telefon. Callback 8020 ismi. Sailfish işletim sistemi var mobil cihazlar için. Onu kullanmışlar. Android uygulamalarını çalıştırıyor. Ama Android değil. Sailfish OS 3.25 inç ekranı var. O kapağı açtığınızda dışarıda da bir ekranı var da asıl ekranı 3.25 inç. 480x640. 640x480 bizim eski çözünürlüğümüzün, bilgisayar çözünürlüğümüzün dikine olanı. 4 GB bellek, 64 GB depolama, bellek kartı falan destekliyor. Gayet düşük bir donanım. Özelliği şu efendim, sosyal ağları desteklemiyor. Facebook, işte Instagram falan filan bunları telefon düzeyinde işletim sisteminden engellemişler. Ha demin az önce söylediğim şeyler, birileri kırar mı? Kırar tabii o engeli ama işte bu kutusundan böyle çıkıyor. WhatsApp var, Telegram var, bunlar yüklü. Şimdi şöyle bir şeye oynuyorlar. Normalde bir akıllı telefon alırsanız her şeyi yükleyebiliyorsunuz. Hatta büyük bir kısmı yüklü geliyor. Ve işte o sosyal ağlar insanları oyalıyor, zaman kaybettiriyor, takip ediyor falan filan tartışmaları biliyorsunuz. Bu tür bir telefonu da gidip ikinci elde tezgahtan falan alırsanız uygulama yükleme falan yok. Bunlar bayağı eski çünkü öyle kapaklı telefonlar, akıllı telefonun öncesi telefonlar. Ona da WhatsApp falan yükleme yok. Diyorlar ki bu ara. İşte hem Instagram'daki güzellere bakarak zaman kaybetmeyeceksin. Hem de WhatsApp'ta işte tamirci konum hata abi dedi mi atabileceksin. Ara çözüm ya da kameralarını falan iyi tutmuşlar. İşte torunlarla dede konuşabilecek. Lakin $500. Şimdi bir haftadır 10 gündür öyle bir fırtına esti ki bu camiada 400'e indirmişler. Bugün baktığımda 4 tepkilerden ötürü 400'e indirmişler. Fakat $500'dan çıktı. Muazzam bir para. Yani klavye yok. T9 denilen eski nümerik klavye arkadaşlar, yazı yazdığımız C'ye çıksın diye 3 kere bire bastığın falan klavye. $500. Ya bu tamamıyla ben de yanlış bir hamle olarak görüyorum. Saçma sapan bir alet. Hani al akıllı telefon, Instagram'ı yükleme kardeşim. Seni tabanca dayayıp da çalıştırtmıyorlar. Artı yok takibi bilmem neyi kaldıracağız. WhatsApp yüklüyorsun işte telefonda. WhatsApp var. Meta'nın uygulaması. Ne değişti yani? Instagram yok, Facebook yok. Tamam, WhatsApp var. Yine Meta ne veri alıyorsa almayacak mı sanki ondan? Yani yakışmadı. Bir senede konsepti sulandırdılar olarak görüyorum. $400, $500 kim sipariş edecek, kim alacak merak ediyorum. Bugüne kadar ben 10 gündür takip ediyorum. Olumlu bir yorum okumadım bu ürün hakkında. Bakalım ne olacak? Merakla izleyelim. Bellek krizi haberleri, bellek krizi bölümüne geçelim. Bellek krizi haberleri. İyi haber de var. SK Hynix en büyük bellek yongası üreticilerinden birisi. DDR5 belleğe geri dönüyor. sunucuların kullandığı, yapay zeka sistemlerinin kullandığı HBM bellekler yerine, o çok kazandıran, çok karlı HBM bellekler yerine odağı DDR5, eski bizim dostumuz, bizim bilgisayarlarımızın içindeki DDR5'e çevirmişler. Bir tesisleri varmış, HBM 3E üreten. O tesisi HBM 4 düzeyine çıkartmayı planlıyorlarmış. Aslında hesapları oymuş fakat oturup bir daha düşünmüşler. Demişler o tesis DDR5'e dönsün. Çünkü DDR5 bellek o kadar pahalandı ki artık o sunucuların çok kazançlı HBM'inden daha çok kar bırakıyor. DDR5'e üretimi çevirelim demişler. Vallahi güzel. Tabii bu bir firmanın bir tesisiyle dünya değişecek değil ama biraz da Sam Altman üzülsün ya. Hani değil mi? Biraz da o yüksek fiyat ödesin. Hadi bakalım, umarım diğer üreticilere de yansır. Diğer taraftan tabii kriz sürmekte. DDR2 belleklerin bile fiyatının arttığı görülmüş. Hem de %60. DDR2 diyorum. 3 değil, 4 değil. Çünkü cihaz üreticileri, özellikle hani bilgisayar olmayan da her şeyin içinde bellek var. İşte o her şeyi eski bellek standartlarına geçirmeye başlamışlar üreticiler. Baştan tasarlayıp tasarlatıp işte router'ıydı, her türlü akıllı cihazıydı. Olabilenleri DDR3, işte 4 kullananları 3, 3 kullananları 2'ye geçirmeye başlamışlar. O yüzden DDR2 belleğin bile fiyatı %60 artmış. Çok ilginç. Kaçış yok. Retro'ya kadar geldi. Kaçış yok. Nvidia'dan yine hani dünyamız için, hepimiz için iyi kabul edebileceğimiz bir haber var. Bu veri merkezlerinin su tüketimi biliyorsunuz bir problem, bir kriz. Yapay zekayı kirli bir operasyon haline getiren detaylardan birisi. Nvidia o konuya el atmış. Kapalı devre bir suyla soğutma sistemi geliştirmiş tabii bu veri merkezleri için. Suyun sıcaklığını 45 ile 55 derece arasında gezdiriyormuş. Hani yongaların üzerinden geçip de ısıyı üzerine taşıyan su 55 dereceye çıkıyormuş. Soğutulduğunda 45'e iniyormuş. Hani öyle sıfıra falan 20'ye indirmiyorlar. O 10 derecelik aralıkta su sürekli aynı su dönüyor tesiste. %100 kayıp engelleniyor. Tesis kurulduğundan itibaren aynı su kullanılıyor diyorlar. Dışarıdan su almıyor diyorlar. Birazcık iklimle alakalı diyorlar haberde. Çok detay vermemiş ama hani her iklimde, her yerde bu sistem kullanılamıyormuş. Ama önemli bir konuya, Nvidia önemli bir konuda aşama kaydetmiş. Bakalım, umarım daha da iyi olur. Bir yapay zekaya yönelik eleştirilerin bir cephesi kapanır bu tür teknolojiler arttığı durumda. Yapay zeka merkezlerinin elektrik tüketimi, su tüketimi eleştiri konusu. Onun yanında bir de gürültü üretmeleri var. Yanında duramıyorsunuz gürültüden. Hani şey bir gürültü, öyle ya işte uzaktan da bir uğultu geliyor falan gibi değil. Durulmayacak bir gürültü oluşuyor. Fanlardan, fan seslerinden durulmayacak bir gürültü oluşuyor. Orada da hani semtinize falan kurulduysa yanıyorsunuz. İnternette bayağı bir mini belgeselleri falan var bu konuda. Yine yapay zekadan devam edelim. Geçen haftalarda hatırlarsanız bu yapay zeka firmalarına devletler el koyacak falan gibi bazı iddialar ortaya atılmıştı. Geçen haftayı direkt hatırlarsanız Amerikan hükümeti Anthropic'in bazı Mythos falan Fable hizmetlerini yabancıların kullanmasını engellemişti. Hani firmaya demişti ki ya Amerikan vatandaşı olmayan kullanamayacak bunu. Daha geçen haftanın haberi. Bu haftada aynı çizgide yeni bir haber geldi. OpenAI GPT 5.6 sürümünü hazırlıyormuş. Yeni modelleri. Amerikan devleti şey dedi. Açmayacaksınız. Biz müşterileri tek tek onaylayacağız. Kullanacak olan kurumları tek tek onaylayacağız. O şekilde açılacak demiş. OpenAI'da Sam Altman'da işte çalışanlara demiş bunu ancak preview olarak, ön bakış olarak açabiliriz. Evet, devletler gerçekten gittikçe yani güvenliği bahane edip gittikçe daha çok karışıyorlar bu meselelere. Görüyorsunuz her hafta bir haber olmaya başladı. Bakalım o Birkaç hafta öncenin haberi, devletler el koyacak bu firmalara, hazır olun meselesine gelecek mi iş? Biraz daha bizim sistemlere dönelim, bizim bilgisayarlara dönelim. Windows 11 26H2. Hazırlıklara başlamış Microsoft. Hani yayını için hazırlıklara, sonbahar gibi yayınlanır. Şimdi Windows 11 25H2 hepimizin bilgisayarındaki son sürüm. 2025'in sonbaharında çıkmış olan güncel Windows 11 sürümü. ARM işlemcili, Qualcomm'un işlemcilerini kullanan Windows 11'li bilgisayarlarda 26H1 var. 2026 baharında çıkmış Windows sürümü var. Bu x86 dediğimiz bu Intel uyumlu işlemci camiasına bu gelmeyecek. 2026H1 gelmeyecek. Sonbaharda 26H2 gelecek. 26H2 sürümü de o ARM'lı bilgisayarlara gelmeyecek. Herhalde 2027'de bir senkronizasyon sağlanır. Tek bir sürüme, ortak sürüme geçilir. Ama 2026'da böyle ikili bir durum var Windows 11 camiasında. Software'den devam edersek, Adobe ünlü meşhur Topaz Labs'ı satın alıyor. 2001 kuruluşlu bir firma Topaz. Çok önemli firma. Çok çeşitli görsel araçları var. Herkesin ismini bildiği firma. Başarılı bir firma. Adobe satın alıyormuş tamamıyla. O Topaz'ın kendi geliştirdiği teknolojilerde, yapay zekaya da dayanan teknolojiler, Adobe'nin Firefly'ına entegre edilecekmiş. Firefly üzerinden kullanılabilecekmiş o Topaz teknolojileri. Bir satın almada Qualcomm'dan, onlar da Modeler diye bir AI girişimini, bir yazılım odaklı firmayı satın almışlar. 2022 kuruluşluymuş bu Modeler. Yazılım, AI yazılım üzerine çalışıyor. 3.9 milyar dolar ödeyerek Qualcomm tamamını satın almış. Diyorlar ki yapay zekada yarış yazılıma dönecek. Bu zamana kadar bir donanım savaşı vardı, ilerleme vardı. Tabii sürecek ama asıl savaşın sıcağı yazılıma dönecek diyorlar. İşte o oradan bir hamle diyorlar bu Modeler'ı satın alması Qualcomm'un. Qualcomm tabii bu arada Meta ile de el sıkıştı. Yani Facebook'un falan sahibi. Meta ile el sıkıştı destek için, işbirliği için. Dragonfly C1000 diye bir işlemci geliştiriyorlar. 250'den fazla çekirdeği olan bir işlemci geliştiriyorlar. Meta kullanacak, destekleyecek öyle bir işbirliği söz konusu. Qualcomm'da işler hep iyi gidiyor. En stabil giden firmalardan birisi. Haftanın tatsız bir haberi de Apple'ın ürünlerine zam yapmasıydı bütün dünyada. Zaten olacak falan diye işaretleri vardı. Çip krizi falan zaten sürekli konuşuyoruz, aşinasınız. Apple bu krizleri kullanarak haklı diyebileceğiniz şekilde bir zam yaptı. Ürünlere iPhone şu an için etkilenmiyor. Tabii ki eninde sonunda zamlanacak ama daha çok tabletler, dizüstü bilgisayarlar. Şu yeni duyurulan, nispeten yeni duyurulan Neo hemen hemen en çok etkilenen, %20 artış. Onun fiyatı az olduğu için tabii 699 dolara çıkmış fiyatı. Onun dışında birçok MacBook'ta falan fiyat artışı var. Dediğim gibi iPhone'a şimdilik yok ama mutlaka geleceği de kesin. Oyun dünyasından bayağı bir haberimiz var. Onları konuşalım biraz. Bir kere GTA 6 siparişi açıldı. En çok beklenen oyun herhalde. Grand Theft Auto 6. Konsola çıkıyor ilk önce. PC'ye kesin çıkacak ama daha sonra. Ne kadar daha o belli değil. Xbox'a, PlayStation'a çıkıyor. $80 fiyatı. $100'a da Ultimate sürümü. Hani oyun 100'den mi çıkar düşüncesi vardı. Yok, $80'dan çıktı. Ama hani tabii tartışması var meraklıları arasında. O yüzlük sürümü almazsanız çok kaybettiğiniz. Yüzlük sürümü aslında hani asıl tam oyunun yüzlük sürümü olduğu, altımız sürümü olduğu konuşuyorlar meraklıları arasında. Kızıyorlar biraz. Hani efektif olarak yüze çıkartmış gibi. 19 Kasım'da çıkıyor oyun. Parayı şimdi veriyorsunuz. 19 Kasım'da çıkıyor. Kod şu anda veriyor. Disk hali, fiziksel olarak disk sürümü Aralık ayında çıkar gibi bir söylenti var. Çok net de bir bilgi yok orada. Ama 19 Kasım'da oynanabilecek. Hatta bu önceden sipariş edenler 1-2 gün önceden yükleyebilecek falan gördüğüm kadarıyla. Evet, çıkıyor. Artık daha da gecikmez. GTA 6. Bu hafta çıkan bir diğer ürün de Valve'ın yine merakla beklenen, heyecanla beklenen ürünü Steam Machine. Bilgisayarı, oyun makinesi. Küp şeklindeki o küçük, daha önce duyurulan bilgisayar. Siparişi açıldı. Hatta 30'unda da hani sevk edilecek. Hazır. 4 model duyurdular. 512 GB depolamalı, 2 TB depolamalı 2 cihaz var. Bir de bunların yanında kontrolcü eklenmiş paketleri var. Toplam 4 seçenek ediyor. 1 TB seçeneği yok depolamada. 512 alacaksınız, az gelecek. 2 alacaksınız, çok para ödeyeceksiniz. 1 koymamışlar. En düşük paket, yani 512 GB depolamalı, kolsuz, kontrolcüsüz, $1049. Şimdi bu az buz bir para değil. Gamepad'de yok. En yüksek paket 2 TB kol dahil $1428. Çok pahalı. Çok yüksek. Çünkü bu para karşılığında aldığınız cihaz Ryzen 5 7500F'e denk bir işlemci içeriyor. 6 çekirdekli Zen 4 mimarili işlemci içeriyor AMD. Bu hani bizimki custom falan filan diye yazıyorlar da Ryzen 5 7500F'e denk işlemci olarak. Grafik tarafında durum daha kötü. RDNA 3 mimarili 28 compute unit hesaplama bloğu olan bir grafik işlemcisi içeriyor. Bunu da hani AMD'nin eski işlemcilerini falan araştırır, karıştırırsanız teknik özellikleri Radeon RX 7600'e denk geliyor. Hatta 7600'den daha düşük. Biraz 7600'ün kırpılmışı. Hani biraz düşük. 16 GB bellek var. Ekran kartının GDDR6 8 GB kendi belleği var. Bu çok yüksek bir donanım değil ama fiyatlar bayağı yüksek. Bakalım Valve'ın buradaki duruşu kendi işletim sistemiyle, kendi Steam'deki inanılmaz oyun kütüphanesiyle bir normalde PC'de olmayan bir PC konsol deneyimi. Hani konsol, PC'yi konsol gibi kullanmak, öyle diyeyim. Bir deneyim iddia ediyor Valve. Fakat fiyat yüksek, performansın da eline cihazı geçirmiş, denemiş olan yayınları takip ederseniz performansın da düşük olduğu ortada. Hatta şöyle detaylar yakalamış meraklılar. Cihazın ilk tanıtımları falan sunumları yapıldığında 4K çözünürlükten söz edilirken 1080p'ye bahsedilen çözünürlüğün 1080p'ye düşmüş olduğunu fark etmiş cihazı eline geçiren ya da işte yakından takip eden yayınlar. 30 Haziran'da meraklıların eline sipariş açıldı. Meraklıların eline ulaşacak. Türkiye yok tabii ki. Türkiye'ye cihaz satmıyor Valve. Bir şey hoşuma gitti. Sipariş sürecinde şöyle bir şey kullanıyorlar. Süreç. Siparişleri veriyorsunuz. Bir tarihte siparişleri kapatıp sıralamayı rastgele hale getiriyor Valve. Hani önceden, geceden bekledim, açıldığı saniye sipariş verdim falan. Gerek yok. Rastgele hale getiriyor. Sizi stresten kurtarıyor. Ondan sonra da sevkiyat başlıyor. Zaten hani çok hızlı. Birkaç gün sipariş, ardından sevkiyat. Onu güzel yapmışlar. Bakalım. Haftaya falan çok konuşuruz bunu. Bu deneyimi kendisi evde de şimdiden evde denemek isteyenler için de şöyle bir şey var. SteamOS 3.8 kullanıma sunuldu. Bunu hani kendi Steam Machine'lerinizi yapıp bu işletim sistemini yükleyip deneyebilirsiniz. Bazı kısıtlamalar var. AMD ekran kartı gerektiriyor. Nvidia ile de çalışıyoruz halen desteği sağlamak için demişler. Ama hani kullanıcılara böyle bir bu işletim sistemi sunulmuş durumda. Şu anda bütün YouTube kanalları kendi Steam maşinlerini yapıyor zaten. En güncel konu bu. Bu hafta bu makinenin haberine boğulduk. Birazcık hani okuduğum bazı röportajlar falan beni şaşırttı. Mesela Valve tarafından donanım tasarımcıları diyor ki işte biz belleğin diyor fiyatı sürekli değişiyor. Biz diyor bir bellek firmasıyla masaya oturuyoruz, görüşüyoruz. Önerdikleri fiyatı kabul etmezsek bir daha da bizimle konuşmuyorlar diyor. Hani bundan şaşırmalarına şaşırdım ben. Böyle hatta belleğin fiyatı haftalık falan değişmez. Belleğin fiyatı gün içinde değişir. O bir borsa hisse senetleri gibi bir şeydir bellek fiyatları ve 20 senedir böyledir. 20 sene önce de böyleydi. SD-RAM zamanında da belleğin fiyatı günlük değişir. Buna şaşırmalarına şaşırdım. Neyse. Steam Machine 2 terabayt sürümlerle birlikte şey veriyorlarmış. Makinenin önüne kumaş bir yüz ya da ahşap bir yüz takabiliyorsunuz falan. Güzel olmuş ama onu da pahalı sürümde veriyor. Bakalım görür müyüz Türkiye'de? Alıp getiren arkadaşlar olursa onlar üzerinden falan görürüz. Ama çok gerekli bir cihaz olduğunu pek düşünmüyorum açıkçası. O parayı oyun için o parayı harcayacaksanız daha çok bir şey alabilirsiniz. Sony 933 oyunu, bir firmanın 933 oyununu PlayStation mağazasından atmış. Afil Games diye bir firma varmış. Leş gibi oyunlar üretiyormuş böyle. 933 oyunu olur mu bir firmanın, oyun firmasının? Oluyor. Saçma sapan, ilkelin ilkeli oyunlar üretiyormuş bu firma. Xbox'ı batırmış zaten. Xbox mağazasına basmış bu yüzlerce, bin tane leş oyunu. Sony'ye de gelmiş. Sony'ye de işte 933 oyun koymuşlar mağazaya. Sony fark etmiş. Bütün oyunları atmış mağazadan. Evet, böyle firmalar var. Şeye oynuyor. Hani Xbox'ta achievement'lar önemli bir kavram. İşte 2 dolara saçma sapan bir oyun yapıyor ama işte 200 achievement veriyor toplam. Gamer point veriyor. 1000 gamer point veriyor. Rezil bir oyun. Ona oynuyor bu firmalarda. Oradan şey yapıyor. Afil Games artık mimlenmiş bunlar herhalde. Operasyonu devam ettiremezler ama kaç tane Afil Games var acaba başka? Bakalım. Yolumuz kesişmez inşallah. Bir zam haberi de Xbox'tan. Yine bir iki hafta önceyi hatırlarsanız deli para yakıyoruz böyle gitmeyecek dediklerini Xbox yönetiminin hatırlayacaksınız. O yönde işte adımlar atmaya devam ediyorlar. İşten çıkartmalar da gırla gidiyor zaten. Ağustos 2026'da 512 GB Xbox konsollara 100 dolar, 1 TB depolamalı Xbox konsollara 150 dolar kadar fiyat artışı. Ağustos 2026'da şimdi alacaksanız alın. 2025'te iki kere zam yapmışlar. Gerekçe olarak bellek ve depolamanın fiyat artışını öne sürüyorlar. Geçen haftadan hatırlarsınız. Ve bir miktarda da tabii hakları var. Gerçekten bir artış söz konusu. 2027'de de kesin artış olacak diyorlar. Orada şimdi haberi yine bazen kendi meslektaşlarımızı eleştiriyoruz ya. Onların hani fiyat katlanacak falan dedikleri bellek ve depolamanın fiyatı, Xbox'ın fiyatı katlanacak demiyor adamlar. Ama diyorlar ki bu gidiş devam edecek. Belleğin, depolamanın fiyatı katlanacak. Konsola da yansıyacak. Onu şimdiden söylemişler. Evet, yukarı doğru gidiyor. Tabii şu tartışılır. 2027'de Xbox, yani şimdiki Xbox'ı, S'i, X'i pek alan olur mu? Çünkü 2027 Project Helix, yeni bir Xbox'ın geleceği artık aşikar gibi. Herhalde zamlı fiyattan falan alacağına yeniyi bekler insanlar ama tabii biz ne biliriz. Neyse, benim daha anladığım konulara gelelim. Ultima serisinin yaratıcısı oyunların telif haklarına yeniden kavuştuğunu açıklıyor. Şimdi Ultima diye bir FRP oyun serisi vardır. 80'li yıllardan günümüze kadar gelmiş. Hem Ultima 1, 2, 3, 4, 7, 8 galiba son. 10 var galiba ya, bir de 3D falan. Neyse, bir FRP oyun serisi, teknolojiyle birlikte gelişen, 80'lerden gelen. Bir de Ultima Underworld vardır ki ilk 3D oyunlardan biridir. İlk zevkle oynanan, akıcı şekilde oynanan 3D oyunlardan biridir. Ultima Underworld 1-2. Neyse, bu Ultimaları Origin diye bir firma çıkartırdı. Origin'i 1992 yılında Electronic Arts'a satmışlar. Bütün bu oyunların, tarihi oyunların hakları, isimleri falan da Electronic Arts'a geçmiş. Bu oyunları da Richard Garriott diye bir İngiliz adam geliştiriyor. Lord British diye lakabı var. Oyunlara da kendisini koyuyor zaten. Mutlaka bir Lord British'le bir şeyler yapıyorsunuz oyun içinde. Bir röportaj vermiş bu hafta. Demiş ki ben 10 yılda bir, her 10 yılda bir Electronic Arts'la görüşüyorum. Ultima'yı diriltmek için ilgileniyorlar ama sonra ne arıyorlar ne soruyorlar demiş. Fakat 2027 yılında bir telif hakkı kanununda bir madde varmış, bir özelliği varmış. 2020 yılında oyunların telifi bu geliştirici, oyunların babasına geri dönüyormuş. Fakat Ultima adı dönmüyormuş. İsim Electronic Arts'ta kalıyormuş. Dolayısıyla hani Lord British Ultima falan gibi bir isimle yeni oyunlar çıkartabileceğini belirtiyorlar. Ya da belki eski oyunların remake'i, remastered'ı falan yapabileceğini belirtiyorlar. Böyle bir gelişme. Yıllardır adını basında görmemiştim. Richard Garriott önemli bir adam. Oyunla, kendi yazdığı oyunlarla bir hani bir kariyer başlatmış, zengin olmuş bir oyun geliştirici. Bir eskilerden bir oyun haberi de bu haftanın son haberi Sega'dan. Sega'da bir hareketlenme var. Sega eskiden işte Nintendo, Sega, Atari konsollarda hani acımasızca rekabet eden firmalar. Nintendo günümüzde hala devam ediyor. Atari bir şekillerde var ama Sega konsol işinden çekildi. Hardware'den çekildi. Sega yıllardır o eski oyunlarını, nefis de oyunlar vardır, onları bir daha satıp da işte bir şeyler ya hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi bir hareketlenme görülmüş. Geçen en son Xbox etkinliğini hatırlarsanız orada da Crazy Taxi falan gösterildi. Onlar hep Sega oyunu. Bazı eski Sega oyunlarının Mega Drive ya da Genesis 16 bit konsolun kartuşları yeniden üretilmeye başlanmış. Başka bir firma üretiyor da lisans vermişler. Ama daha ilginci, firmadan Yosuke Okunari isimli bir uzmanla, bir çalışanla röportaj yapılmış. Bu beyefendi diyor ki, ben diyor var olan bütün Sega oyunlarının arşivini çıkartıyorum diyor. Envanterini çıkartıyorum diyor. 4500 oyun varmış toplam. Her platform, her iterasyonları, remake'leri falan filan. 4500 Sega oyunu varmış. Şu anda 2800 de miymiş neymiş bu beyefendi? Amaç diyor, bugün hepsini oynanabilir kılmak. Hani emülatörlerle ya da remake'lerle, remastered'larla falan filan. Büyük diyor amaç, bu 4500 oyunun hepsini oynanabilir kılmak güncel makinelerde. Uğraşıyoruz diyor. Vallahi kolay gelsin diyelim. En sevdiğimiz Altered Beast, Golden Axe, hepsi Sega oyunları, Afterburner, hepsi Sega oyunları isteriz. Aslında Sega'nın ilk oyunları elektromekanik, yani ROM'u falan yok. Öyle periskoplu falan, denizaltı savaşı falan bir oyunlar var. Mekanik cihazlar, retonla çalışıyor. Onların artık emülatörü yapılabilir, belki yapılabilirse. Evet, Sega. Sonic var biliyorsunuz Sega'da. Sega kaybolmasın, anı olarak kalmasın. Evet, 15. yılındaki haftalık gündem değerlendirmesinin 790. bölümüydü bu bölüm. Umarım bir şeyler öğrenmişsinizdir ya da dinlenmişsinizdir bu haberleri dinlerken. Tekrar haftalık gündemde görüşmek üzere, hoşça kalın.
Türkiye'nin bilgisayarcısı İtopya.com sundu.
MSI'ın katkılarıyla.